أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Usulü tefsirde Kur'an'ın 7 harf üzerine nazil oluşu konusuna geldik. 7 harf meselesi nedir, neyin nesidir? Bu kıraat mıdır? Başka bir şey midir? Yani öncelikle şunu bilmemiz lazım. Araplar, Efendimiz dönemindeki Araplar, Arapçaları çok kuvvetliydi ama yazıları kuvvetli değildi. Yazı olayı daha sonra gelişti. Daha evvel de anlatmıştık. Hatta Kur'an-ı Kerim'in yani ilk yazılan Kur'anlar, bunlarda harf bile yok, nokta, harf diyorum, nokta bile yok, hareket de yok, hareket zaten yok, harflerin noktaları bile yoktu. Daha sonra yani ihtiyaç oldu, anlatmıştık o zaman, ihtiyaç oldu, bu noktalar ve harekeler konuldu. Ebu'l-Esved Eddu'eli tarafından, Halil bin Ahmet tarafından birisi noktayı, birisi harekeyi koymuş oldu. Yani bundan şunu anlıyoruz. Demek ki Efendimiz döneminde Arapça harflerin yazımı gelişmiş değil. Yani Araplarda yazı gelişmiş değil. Araplarda daha çok hafıza gelişmiş. Ezberden konuşuyor. Şiir ezberliyor. Hepsi şiir bilirler. Yüzlerce beyit ezbere biliyorlar. Yazı zayıf olunca demek ki irticalen konuşma, bakmadan, yani bakmadan konuşma ve şiir sanatları gelişiyor. İşte Araplarda öyle idi. Ondan dolayı kıraat kıraat farklılığının tabi çıkışı bu değil de bu onları hepsini açıklayacağız. Yani bir takım farklı şekillerde yazımlar diyelim. Yazının gelişmemiş olmasından dolayı 7 harf konusu onunla ilgili bir konu. Yazının gelişmemiş olmasından kaynaklanan ve herkes o kelimeyi aynı şekilde yazamıyor, yazmıyor ya da farklı aşiretler var, farklı lehçeler var filan, onlarla alakalı bir konu. İşte farklı lehçeler olduğu için İslam da yeni yayılıyor tabi, ondan dolayı bu farklı lehçelere karşı biraz daha müsamahakar olması gerekiyordu insanların Kur'an'ı okuyabilmesi için. Hiç bilmedikleri bir lehçe, mesela o kelime, misallerini vereceğiz, o kelime onların bilmediği bir kelime. Mesela diyelim ki bütün şimdi bütün Araplar sikkin kelimesini, bıçak demek yani, bilirler ama mesela o zaman Ebu Hureyre bile bilmiyormuş yani. Demek ki bazı kelimeler bazı aşiretlerde biliniyor, bazılarında bilinmiyor. Kabile kabile değişebiliyor. O kelimenin yazılışı, kullanımı bazen çok farklı, bazen yakın, bir iki harf farkıyla böyle olduğu için İslam da onların bu tür ufak tefek farklı okumalarına müsaade ediyor. Bu dinin evrensel oluşu ile de ilgili, yani en azından Arapça konuşanların o kelimeyi başka türlü ifade ediyorsa ifade edebilsin diye biraz daha müsamahakar davranıyor. Tabi Kur'an'ın lehçesi, asıl lehçesi Kureyş lehçesidir. Bir tabi Kureyş lehçesi ama Yani Kureyş'in lehçesi bütün Arapların lehçesi değil. Bütün Arapların lehçesi değil. Ama Kur'an nazil olduktan sonra, Araplar Kur'an'a hakim olduktan sonra artık hepsi Kur'an'da geçen o kelimeleri biliyorlar. Bilir hale geldiler. Zamanla hepsi onu öğrendiler. Mesela bugün biz Arap olmadığımız halde birçok Arapça kelimeyi biliyoruz yani. Kitap kelimesi mesela diyelim, kalem kelimesi, bir sürü Arapça kelime bizim kelimemiz olmuş artık. Onları hatta çok insan Türkçe zanneder yani. Demek ki zamanla bu sorun ortadan kalkacak idi. Herkes Kur'an okuyacak, okuyacak, o kelime nedir diye merak edecek. Ondan sonra öğrenecek, ondan sonra artık öyle konuşacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim aslında Arapları bir lehçe üzerinde de birleştiriyor adeta. Yani illa mecbur etmiyor. Bu 7 harf meselesi zaten odur. İlla da mecbur etmiyor. Öyle de söyleyebilirsin diyor ama bu ilk Müslümanlar için, ilk yıllar için. Daha sonra zaten bütün milletler, bütün aşiretler o kelimeyi öğreniyor zaten. Kureyş lehçesiyle olan o kelimeyi öğreniyor. Dolayısıyla da hepsi ona göre konuşuyor, kullanıyor. O zaman da artık bu 7 harf meselesi diye bir mesele kalmıyor. Teke iniyor yani. Yani ilk zamanlarda bundan dolayı böyle bir müsamaha gerekiyordu. Nasıl ki içki tedricen kademe kademe haram edildiyse, faiz öyle, namazın farziyeti, orucun farziyeti kademe kademe olduysa, Allah Azze ve Celle'nin daima yöntemi budur. Bize böyle örnek olsun diye yani her şeyi kademe kademe yapın, birdenbire böyle zorlamayın, tek aşamalı yapmayın. Örnek olsun diye Allah-u Teala böyle her hükmü böyle indiriyor. Aynı şekilde işte Kur'an'ın kaç harf üzere, yani kaç lehçe üzerine okunacağı konusunda da böyle bir tedrici yöntem izleniyor. Bir müddet farklı okunuşlar olacaktır. Çünkü o kelimeyi daha bilmiyorlar. Ama ileride o kelimeyi bütün Araplar öğrenecek. Hatta Arap olmayan milletler bile çoğu kelimeleri öğreniyorlar. Çünkü hepsi Müslümandırlar. Kur'an okuyacaklar. Zamanla öğrenecekler. O zaman zaten bu 7 harf meselesi falan kalmayacak. Ondan dolayı Allah-u Teala ilk başlangıçta buna böyle müsaade etti. Müsamahakar davrandı ve farklı okunuşlar oldu. Malum Medine'de imam olan Mushaf Medine'de kalmıştı. Yani ilk halife Ebu Bekir Sıddık zamanında Kur'an-ı Kerim toplanmış. Bir nüsha olarak onun yanında kalmış. Kendinin ölümünden sonra Hazreti Ömer ikinci halifeye geçmiş. Onun ölümünden sonra kızı Hafsa'da kalmış. Sonra kardeşi Abdullah'a geçmiş. Sonra da tabii Osman radıyallahu anh zamanında çoğaltılmış ve bütün eyaletlere gönderilmiş. İşte o göndermeler sırasında, yani farklı o imam olan Mushaf'tan, ilk Mushaf'tan çıkartılan suretler, nüshalar arasında da ufak tefek bir yazım farkı, bir harf farkı falan gibi böyle şeyler de belki olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Sonuçta Medine'de kalan nüsha, imam olan nüsha odur. İşte bu kelimelerin bazılarında, hepsinde değil, bazı istisna bazı kelimelerde o kelimenin yerine başka bir kelime söylendiği yerler olmuştur. Şimdi konuya biraz birdenbire girmiş gibi olduk ama bu mesele, yani biraz daha sırayla gidersek, Şimdi önlerinde Kur'an var ama fakat insanlar eski o kelimeyi evvelden nasıl söylüyorsa öyle söylemek istiyor. Yani böyle bir arzu var insanlarda. Yani mesela bugün Araplar dillerini o kadar bozmuş ki Arapça'nın alakası kalmamış yani. O zaman da yani dilini bozmuş değil ama lehçe farkı var. Ve o yüzden o nasıl alışmışsa öyle söylemek istiyor. İşte bundan dolayı onlara biraz müsaade ediliyor. Ve dediğim gibi Kur'an'ın harekesinin olmaması, hatta noktalamanın bile eskiden Arapça'da olmaması, yani ye midir, te midir? Çünkü noktası yok. Bunlar farklı okunuşlara sebebiyet vermiştir. Ve acaba bu yedi harf meselesi, yedi kıraat demek midir? Çünkü kıraatler de en meşhurlar yedi tanedir. Aslında on tanedir. En meşhur yedi tanedir. Kıraat-ı aşara, on kıraat. Bunların içinden en meşhurları yedi tanedir. Bu yedi rakamı hani ona denk geliyor yani bir uygunluk var. Acaba yedi harf, yedi kıraat demek midir? Yedi harfin yedi kıraat olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü kıraat farklılıkları daha çok şeyle ilgilidir, harekelerle ilgilidir. Kelimenin maddesi aynıdır yani harfleri aynıdır kıraatte. Fakat harf aynı olduğu halde nerede hangi harfin harekesi ne? Onda fark olduğu zaman buna kıraat farkı diyoruz. Heytelek, heytulek, hitelek gibi aynı harflerde yazılıyor. Ama heyte mi, heytu mu? Bunun gibi böyle kelime bazen irab yani son harfin harekesi farklı oluyor. Tabi Arapçada son harfin harekesi çok önemlidir. Mana ona göre değişiyor çünkü. Yani mesela birisi yaptı diyeceksen son harfin harekesi ötre yani damma olur. Yapıldıysa o kişiye mesela diyelim darabe zeydun amran. Zeydun del madmumdur. Ötreli yani. Amr ise üstündür. İki üstün. Tenvin. Burada biz Zeydun üzerinde ötre gördüğümüz zaman anlarız ki yani darabe yani fiil, darp fiilini yapan Zeyd'dir. Zeyd Amr'a vurdu demek. Amr da vurulandır. Son harfin harekesinden anlarız. Tabi hareke yoktur normalde. O harekeyi biz ona göre koyarız yani. Yani onu senin bilmen gerekiyor. Son harfin harekesi önemli. Buna irab denir. İşte irabda farklılıklar, harekeler diyelim özet olarak. İster başında, ister sonunda, ister ortasında harekelerdeki farklılık bu kıraatla ilgili. Ama kelimenin maddesi değişmiyor. Aynı harfler. Dolayısıyla kıraat bu olunca yedi harf de başka bir şey olsa gerek yani. Yani bu olmaması gerekir. Harf kelimesi nedir? Harf kelimesi lügatta vecih manasına yani yön. Yani mesela bu meselede yedi vecih vardır dediğimiz zaman yani yedi yön vardır. Meselenin yedi tane yönü vardır demiş oluruz. Bir harfin bir manası bu yani vecih manasına geliyor. Bir manası lügat ve bir manası da lehçe demektir. Dolayısıyla yedi harf yani Kur'an yedi harf üzerine nazil olmuştur hadisi. Burada yedi harf derken yedi lehçe mi, yedi lügat mı, yedi vecih mi? Bu tartışılmıştır. Sorun buradan çıkıyor. Yani bu meselenin tabi önce hadisi söylersek daha iyi anlaşılacak. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki şüphesiz ki bu Kur'an-ı Kerim yedi harf üzere nazil olmuştur. Size kolay geleni okuyunuz. Kolay geleni okuyun. Bir rivayette Übey bin Ka'ab'dan gelen bir rivayette Allah Resulü bir suyun başındayken Cebrail aleyhisselam geliyor ve diyor ki Allah ümmetine Kur'an'ı bir harf üzere okumalarını emrediyor. Efendimiz yalvarıyor, diyor ki benim ümmetime bu zor gelir. Bir harf üzere, yani bir tarz okuyamayabilirler. Çünkü her biri bir aşiretten, bunlar beceremezler yani. O kelimeyi aynen o şekilde söyleyemezler. Mesela diyelim ki datı, dat harfini, yani söylemek zordur. Mesela peltek harfleri S, mesela söylemek zordur. Yani Arap olmayanı söylemesi zordur bunları. O yüzden Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani Rabbimden af isterim. Yani ümmetime çok zor gelir bu. Ve bu üç defa tekerrür ediyor. Cebrail aleyhisselam üç defa geliyor. En sonunda Peygamberimiz böyle yalvarıyor. En son dördüncüsünde Cebrail diyor ki Allah ümmetine yedi harf üzere okumalarına müsaade etti. Yedi harf üzere okusunlar. Hangi harf okurlarsa onda isabet ederler buyuruyor. Hadis Buhari Müslim'de geçiyor ve başka kaynaklarda geçiyor. Dolayısıyla önemli bir hadis yani. Buradan yedi harf üzere okumaya müsaade edildiğini anlıyoruz. Mesela bununla ilgili bir olay olmuş. Bu farklı okumayla ilgili. Hazreti Ömer ile Hişam bin Hakim Furkan suresini okurken, yani Seyyidin Ömer onu duyuyor, yani okuduğunu duyuyor. Hişam bin Hakim'in Furkan suresini okurken farklı okuduğunu duyuyor. Ondan sonra okumasını bitirmesini zor bekliyor. Hazreti Ömer bu tabi. Zor sabrediyor. Ondan sonra tutuyor adam yakasından, götürüyor Peygamberimize. Diyor ki bu senin bana öğrettiğin gibi okumuyor ya Resulallah. Başka türlü okuyor diyor bu. Yani sahabenin ne kadar Kur'an'ın okunuşuna dikkat ettiğini görüyoruz yani. Hassas. Sen okuduğun gibi okumuyor ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz oku diyor ona. Hişam bin Hakim okuyor. Efendimiz diyor doğru. Kur'an böyle nazil oldu buyuruyor. Sonra ya Ömer sen oku diyor. O da okuyor. Diyor bu da doğru. Kur'an böyle nazil oldu. İki türlü okuyuşu da Peygamberimiz kabul ediyor. Bundan ve sonra işte buyuruyor ki bu Kur'an yedi harf üzere nazil olmuştur. Nasıl kolay geliyorsa öyle okuyunuz. Hepsi caizdir yani. Tabii şimdi Hazreti Osman zamanında Kur'an'ın çoğaltılması, her eyalete bir nüshanın gönderilmesi çalışması yapılırken, hatırlarsanız demiştik ki Zeyd bin Sabit Kureyşli değil. Diğer hafızlar, o heyetin içindekiler, onlar Kureyşliydiler ve onlara dedi ki Seyyidina Osman radıyallahu anh, bir meselede ihtilafa düşerseniz, kelimen okunuşundan bir ihtilaf olursa aranızda, yani maddeler aynıdır ama okunuşunda bir yani fark olursa ya da maddesi de farklı, başka bir yani kelime kullanılmış ama aynı manaya gelen, böyle bir şey olursa aranızda Kureyş lehçesine göre yazın. Böylece onun bu çalışmasıyla kıraat farkları kaldırılmış olduğu gibi aslında bir bakıma bu yedi harf meselesine de bir sınırlama getirilmiş oluyor aslında. Yani diğerlerine de farklı maddelerle yazılma olayına, farklı harflerle yazılma olayı, eğer yedi harf meselesi olarak onu kabul edeceksek, ona da bir sınırlama getirilmiş oluyor aslında. Yani bu farklılık, mesela Allah Resulü bazı rivayetlerde nerede olmuş yani bu farklılık? Bu olayı anlatırken Hazreti Ömer diyor ki: "Feize huve yakra ala huruf kesira lem yakra niha lem yakra niha Resulullah." Yani bana diyor okuyordu o Hişam bin Hakim. Öyle bir okuyordu ki fazla harflerle okuyordu. Hangi neyden fazla? Peygamberimizin bana okuduğundan fazla. Yani demek ya bir kelime ilavesi var, ya kullandığı kelimenin harfleri fazla. Yani mesela peygamberimizden diyelim ki o kelimeyi 5 harfli olarak dinlemiş Hazreti Ömer, Hişam bin Hakim onu mesela 6-7 harfli okuyor. Böyle okuyordu. Yani bundan, bu rivayetten anlıyoruz ki bu 7 harf meselesi neyle ilgiliymiş yani? Harflerle, maddesi, kelimenin maddesiyle ilgili. Yani irabıyla ilgili değil. Yani yani harekeyle ilgili değil. Çünkü fazla harf diyor. Yani ala hurufin kesira, fazla harflerle okuyordu. O halde bu 7 harf meselesinde fazla harf, farklı harf var. Ama kıraatta öyle değil. Kıraatta fazla harf olmaz. Harekete sadece fark olur. Evet.
Hazreti Ömer'le Hişam bin Hakim'in arasındaki bu meseleyle ilgili olarak da tecvid ile ilgili mesela ben de tecvidi bilmeden önce caminin bir tanesinde mesela İhlas Suresi'yle ilgili olarak da "Kul hu Allahu ehadu lillahu samet" mesela bir kere duymuştum. Sonra ben normalde orada tecvidi bilmedim yani. Ama "Kul hu Allahu ehad, Allahu samet" diye duymuştum. Hani bunun ikisi arasında da mesela bir farklılık var diye sormuştum. Acaba bu Hazreti Ömer ile Hişam bin Hakim arasındaki mesele de böyle bir mesele olabilir mi harflere? Tecvid kaydeleri gibi.
Tecvid o ayrı bir olay. Yedi harf meselesinin tecvidle bir alakası yok. O sen tecvid bilmediğinden, aslında tecvidin de ötesinde okunuşunu yani bilmediğinden kaynaklanıyor. Yani o ehadundur, kul huvallahu ehadun. Ama üzerine durduğun zaman ehad diye durursun. Kul huvallahu ehad, sonraki ayete başlarken Allahu samet. Öyle olur. Okunuş böyledir. Ama sen iki ayeti birleştireceksen ehadun nun, sondaki nun harfi, ehadun tenvinin nunu, iki ötrenin, ona tenvin denir. Onun tenvinin nunu sakindir. Yani harekesi yoktur. Ehadun. Ondan sonraki harf, ondan sonraki kelime ya birleştireceksen esre koyman gerekir. Kural öyledir. Yani o ilk kelimenin ilk harfi eğer hemze-i vasıl ise, mesela ve Allahi, vav sonra Allah, bu vallahi diye okunur veya vallahu neyse artık, vallahi Yani ve Allahi diye okunmaz. Oradaki Allah isminin başındaki harf elif o okunmaz yani. Direkt lama geçilir. Başında bir harf vav harfi olduğu için. Normalde o olmasa Allah diye okunur. Ama vav olunca başında vallahi ve Allahi diye okunmaz yani. Orada o durum var. Şimdi ehadun, ondan sonra Allah geliyor. Allah'ın hemzesi, hemze-i vasıl olduğundan o okunmayacak. Okunmayacak. Şimdi okunmayınca ehadundaki nun sakin. Harekesi yok yani. Ondan sonraki Allah'ın da elifi okunmayacak. Ondan sonraki lam okunacak. Lam da sakindir. Şeddeli olduğu için. Şeddeli harfin ilk harfi sakin harf sayılır. O zaman iki tane sakin üst üste geliyor. İki sakin üst üste gelmesi durumunda birinciye hareke verilir. Çünkü iki sakin harf üst üste okunamaz. Ehadun diyorsun. Ondan sonraki harf de Allah, işte kelime Allah ama elif okumayacağın için lam mı okuyacaksın? Lam da sakin. Okuyamıyorsun. Bu durumda kaide bunu çözmek için kesre yani esre verilir yani. Ehad kul huvallahu ehadunillahu. Ni diyorsun yani. Ehadun aslında o sakindir. Harekesi yoktur. Ehadunillahu. Bu bir okunuş. Yani bunun ne kıraatla alakası var ne yedi harf meselesiyle alakası. Bu bir okunuş kuralıdır. Bunun alakası yok. Bu Arapça ile ilgili bir şey. Kur'an'la ilgili bir şey değil bu. Bu Arapça ile. Tüm her yerde bu geçerli. Yani Kur'an'la ilgili değil bu. Onunla karıştırmayalım yani meseleyi. Yani birisi kul huvallahu ehad Allahu samet dese, biri de kul huvallahu ehadunillahu samet dese, bunların arasında ne harf farkı var ne kıraat farkı var. Bu sadece birisi bir ayeti ayrı öbür ayeti ayrı okumuş oluyor. İki ayrı ayrı ayeti dura dura okumuş oluyor yani araya fasıla koyuyor. Öbürü ise durmadan hepsi ikisini birden okuyor. Bu durumda nasıl okunur? Kural böyledir. Bu okuma kuralıdır. Bunun yani yedi harf meselesiyle hiç zerre kadar bir alakası yoktur. Evet. Mesela İbn-i Mesud radıyallahu anh bu yedi harfin izahını güzel yapıyor. Mesela bazı kelimelerin yerine eş anlamlısını kullanırdı. Muradif denir bunu Arapçada. Muradifini kullanırdı. Mesela bir rivayette diyor ki قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين ما قرأوا كما علمتم فإنما هو كقوله أحدكم هلم وتعال. Yani هلم وتعال kelimesi nasıl ki birbiri yerine kullanılıyor, ikisi de gel demek yani. هلم gel, تعال de gel yani. Birbirinin yerine kullanılacağını işaret etmek istiyor. Yani mesela birisi birisini çağırırken helumme de diyebilir, taal de diyebilir. Helumme şuhadaekum mesela, şahitlerinizi getirin. Yani taalev şuhadaekum yani. Taal şuhadaekum, şahitlerinizi getirin. Yani nasıl ki helum ayrı bir kelime, taal ayrı bir kelimedir. Tamamen maddeleri, harfleri farklıdır. Ama işte bunun gibi yani. Yedi harf meselesi işte böyle. Onun aynı manasında başka bir kelime kullanılması. Bu da yani bir müddet böyle olması gerekiyordu. Çünkü insanlar Kureyş lehçesini bilmiyorlardı. Şimdi bu noktaya gelmişken şunu söyleyeyim. İlginç bir şey anlatayım size. Bu emcet hesabı, cifir hesabı, bunlar da harflerin bir rakamsal karşılığı vardır. o toplanır. Mesela Bediüzzaman Risalelerde Sike Tasike Gaybi de mesela buna benzer çok hesaplar gösterir. Mesela Kur'an'da 33 yerde kendisine ve Risalelere işaret edildiğini buna dayanarak söyler. Mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'de nur kelimesinin geçtiği bir ayet, oradaki harflerin rakamsal karşılıklarını toplar. Mesela diyelim ki 1250. Misal böyle. Ondan sonra işte bu Risale-i Nur'ların işte yazılmaya başladığı tarihe işaret eder. İşte ya da 1280 neyse. Yaklaşık olarak ben bir misal vermek için söyledim. Böylece o oradaki nur kelimesinin o ayetteki harfleri rakamsal karşılıklarını toplayıp ona göre işte onun kendisine işaret olduğunu ya da işte Risalelere işaret olduğunu bu gibi şeyler iddia eder. Şimdi bu yedi harf meselesi sayesinde, çünkü Peygamberimiz buna müsaade etmiş, yani sahih hadislerde bu var, yani yedi harf üzere Kur'an'ın okunacağını buyuruyor. Bunu bildiğimiz zaman şunu da anlamış oluyoruz. Demek ki böyle bir hesaplama mantığı yanlış yani. Çünkü o kelimeyi kaldırıp başka bir kelime de koymak mümkünmüş. Onun da harfleri başka harfler olduğuna göre demek ki o zaman o rakam tutmayacak yani. Yani ebced ile bir yere varılamayacağının, böyle bir şeyin ilmi bir şey olmadığının bir delili de budur. Anlatabildim mi acaba? Yani mesela diyelim ki o kelimenin yerine Kur'an-ı Kerim'in o kelimesi, şu anda kullandığımız, okuduğumuz o kelimenin yerine Peygamberimiz başka türlü okuyan, başka bir kelime koyan, aynı manaya gelen başka bir kelime koyan bir sahabiye mesela müsaade ediyor. Olabilir diyor, öyle de okusan olur. Hatta mesela Enes bin Malik mesela ekvamı kıyla ayetini, yani esvabı kıyla diye okuyor. Ekvam yerine esvab, yani daha doğru akvam, esvab aynıdır yani mana olarak. Yani akvam okuyamayana, kendinde o kelime yoksa, o kabile o kelimeyi bilmiyorsa, esvab de demiş yani. Böyle oku. Tabii bu o günküler için doğru olan bir şey. Bugün biz böyle okuyamayız da. Çünkü zaten biz Arap değiliz. Arap olanlar da zaten öyle bir Arapça falan bildiği yok. Onlar Kur'an'dakini aynen okumalıdırlar. Bu o günküler için geçici olarak verilen bir müsaadedir. Kur'an'ın kelimelerine ağızlar alışıncaya kadar. Biz Arap olmadığımız halde bile kelimeler ağzımız alıştı da, Arap'ın kimi alışmayacak yani? Artık onlar da Kur'an'ın şu anda okuduğumuz lehçesine göre, Kureyş lehçesine göre okumaları icap eder. Hatta kendisine bazıları karşı gelmiş, yani esvab değil, akvamdır yani demişler. Demiş ki farkı yok. Yani demek ki Peygamberimizden buna benzer şekillerde duymuş ki Enes bin Malik, Peygamberimizin hizmetçiliğini yaptı 10 sene. Yani yanına hiç ayrılmazdı. Demek ki duymuş yani ondan böyle bir şey. O halde caizdir. Bazıları yedi harf meselesinden nelerin kastedildiğini tartışmışlar ve ekseriyetin görüşüne göre birbirine yakın olan kelimeler, yakın eş anlamlı kelimeler şeklinde, mana aynı, yakın ya da, ama lafız farklı, harfleri farklı, maddesi farklı. Buna yedi harf denir. Yani şöyle diyenler de olmuş tabii. İşte burada kasıt Kur'an yedi harf üzerine nazil olmuştur. Yani işte mesela Kur'an'da helaller var, haramlar var, korkutmalar var, teşvikler var falan. Yani targib var, tehdit var. bu gibi şeyler kastediliyor. Yedi yani ayetler yedi farklı konuda, farklı temel, yedi farklı alanda gelmiştir. O manadadır diyenler olmuşsa da bunlar kabul edilmemiştir ekseriyet tarafından. Bunlara harf denilmez çünkü. Yani mesela Kur'an'da helallerin, haramların olması, tehditlerin olması falan, bunlar harf denilmez ki. Bu konudur yani. Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı konulardır. Buna harf denmez ki. O yüzden yedi harf meselesinin bu olması ihtimali çok düşük bir ihtimal. Yedi lehçe, birbirine yakın manalar, muhtelif lafızlar, mana aynı, lafız farklı, bunlara denir diyebiliriz. Mesela burada misaller de vermiş. Mesela Seyyidina Ömer radıyallahu anh, fes'av ile zikrillah, Cuma suresindeki Cuma gün namaza koşun ayetini femdu ile zikrillah diye okumuş mesela. Mana aynı. Yani fes'av yerine femdu demiş o. Geçin yani, gidin yani, o manada. Yani mada sa'a manasında, yani onların fiili, yani burada emir de fiili yani odur. Mana olarak aynıdır. Demek ki Hazreti Ömer bunu caiz görüyordu. Demek böyle bir şey Peygamberimizden sonra öğrenmiş. Mesela İbn-i Mesud radıyallahu anh kel ehnil menfuş ayetini kes sufil menfuş diye okumuş. Çünkü ehin zaten suftur yani. Yün yani. Yani aynı manadadır. O yüzden mesela öyle okuyormuş. Demek ki bazı insanlara kolaylık olsun diye. Çünkü herkes ehin, el ehin kelimesini bilmiyor. Onlara diyor yani suf diyebilirsiniz yani. Yedi harf fil misalleri bunlar. İnkânet ile sayheten vahide, mesela Yasin suresinde o bir sayhadır sadece. Tek bir sayhadan ibarettir. Bu ayeti mesela İnkânet illa zakiyyeten vahide diyor mesela. O da öyle okuyor. Mesela bir başka şey. Mesela elem neşrah leke sadrak ve veda'ana anke vizrak olacağını ve halalna anke vizrak tarzında okuyor. Mesela bir başkası. Yani veda'ana demek. Yani senin yükünü aldık üzerinden. Seni rahatlattık. Yükünü yere indirdik, yani senin sırtını aldık yere indirdik, yani seni yükten kurtardık. Orada mesela vada ana yerine halalne diyor. Mana aynıdır yani. Mesela bir şey, Ebu Derda radıyallahu anh bir adama taamul esim de, peltek, taamul esim, adam bir türlü söyleyemiyor. Mesela bunu bir Türk de söyleyemez yani. Zor yani, Kur'an'a ağza alışmamışsa bunu söyleyemez. Adama 20 defa söylemiş. Taamul esim, adam başka bir şey söylüyor. Ondan sonra bakmış olmuyor, demiş ki taamul facir de bari demiş. Yani. Bak, el esim yani günahkar, facir de aynı şey. Facir yemeği. Taamul esim diyemeyince adam demiş ki taamul facir de. Mesela diyelim ki abim bir bana şeyini anlatmıştı, hatırasını, askerlik hatırasını. Asteğmen olarak askerliğini yapmıştı. Şimdi geceliğin ciple gidiyor, şeyleri geziyor. Nöbet yerlerine askerler uyuyor mu uyumuyor mu diye kontrol için. Şimdi tabii gelince komutan şey yapıyor, asker dur çekiyor. Dur parolayı söyle falan. Şey, abim ona soruyor herhalde. O herhalde beceremeyince o ona soruyor. Aslında askerin sorması lazım da. O günde parola tavşan fareymiş. Parola ve işareti buymuş. Şimdi asker fareyi bilmiyormuş. Doğulu bir asker. Abim tavşan diyor, o sıçan diyor. Bir daha söylüyor, gene sıçan diyor. Bilmiyor, fareyi bilmiyor. Herhalde anladığım kadarıyla, yani anlatmışlar demek ki fare diyeceksin. Bu bir türlü söyleyememiş. Demişler ya sizin orada ne derler? Sıçan. E sen öyle de demişler artık ne yapsınlar yani. Onun hesabı. Şimdi bu da bakmış ki ta'amul esim de adam söyleyemiyor. Ta'amul esim de adam söyleyemiyor. E bak facir de diyor. İşte bu yedi harf. Yani o manaya gelen yakın bir kelimenin kullanılabileceğinin doğru olduğunu yani kullanabileceğine işaret eden bir rivayet. Kelime tamamen değişmiş bu rivayetlerde. Buna göre demek ki 7 harfte 7 muhtelif kelime. Yani 7 değil de burada maksat 7 de değil aslında. Maksat yani 7 kelimesi Arapçada çokluk ifade eder. Mesela ya sana 40 defa dedim laf anlamıyorsun deriz. Mesela bazen 1000 defa ya 1000 defa anlattım sana anlamadın deriz. Bunlarda 1000'den kasıt 1000 değildir, 40'tan kasıt da 40 değildir. 70 defa dedim desen gene 70'ten kasıt 70 değildir. 100 desen 100'den kasıt 100 değildir. Bunlarda kasıt nedir? Çokluk. Yani sana kaç defa anlattım manasında. Aynı şekilde burada Efendimizin demek istediği de 7 harf üzere. Yani farklı yani o manaya geldikten sonra önemli değil. Ama bu dediğim gibi onların Kur'an'ın kelimesine alışması için bir müddet sonra bir müddetlik yani bu müsaade verilmiştir. Bir zaman için verilmiştir. Yoksa biz şimdi mesela bunu değiştiremeyiz. Çünkü şu bir gerçektir ki Kur'an'ın her kelimesi bir mucizedir. O kelime yi kaldırıp başka bir kelime koyduğunuzda belki mana değişmez ama başka bir şeyler değişebilir. Ve hatta bazen mana değiştiği halde biz bunu 1000 sene sonra öğrenebiliriz. Yani mesela diyelim ki sahabe döneminde alak kelimesi çok da iyi anlaşıldığını zannetmiyorum. Çünkü tıpla ilgili bir kelime. Yani çocuğun anne karnındaki bir aşamasını ifade ediyor alak. Yani sperm ve yumurtanın birleşmesinden sonra oluşan embriyo dönemini ifade ediyor. Şimdi sahabe bunu ne bilsin embriyoyu falan filanı. Şimdi mesela onu kaldırıp da alak kelimesini kaldırıp da mesela onun yerine bir kelime koysaydı acaba bugün doğru olur muydu? Olmazdı. Çünkü bugün biz mesela alak kelimesi sayesinde Kur'an'ın bir mucizesini anlamış oluyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim o günden alak demekle bir mucize ortaya koyuyor. Çünkü alak kelime manası da tutunmuş olan, asılmış olan demek. Yani asılı duran çocuk bu şekilde duruyor. Asılı duruyor adeta ana karnında. Asılı duruyor. Ona işaret ediyor. Şimdi mesela biz o kelimeyi kaldırıp aynı manaya gelen yakın bir kelime bulacak olsak acaba bulabilecek miyiz? Acaba o manayı tam verecek mi? O yüzden onu aynen korumak lazım. O 7 harf meselesi o günkü Arap kavimleri için dediğim gibi Kureyş lehçesine daha alışmamışlar. Kur'an'ın harflerine, kelimelerine daha alışmamışlar. Bir müddetliğine onlara müsaade edilmiş. Yoksa sürekli olarak böyle farklı farklı okuyun demek değil. Zaten bugün böyle bir şey yapılmaya kalkışılsa çok problem de çıkar, tartışmalar da olur. Ve de o ilmi bir takım kelimeler bozulur. Kur'an'ın mucizeleri de bozulur. Yani mesela diyelim ki Nas suresini başka kelimelerle okumaya kalksan oradaki makam kalır mı? Bir de makam var değil mi? Orada bir musiki var aynı zamanda. Kul a'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Bir musiki de var. Şeytanın fısıltılarını, vesveselerini çağrıştırıyor. Sesini duyuyoruz. Sesini veriyor sürekli. Şimdi mesela biz onu kaldırıp da başka bir şey söyleyecek olsak musiki de gider. Musikisi de bir mucizedir. Hatta nice kafir müzisyenlerden bazıları var ki Kur'an'ın musikisini duyunca Müslüman olmuşlardır. O musikiyi araya verirsek biz, olur mu? Bu da bir ayrı bir mucizesi Kur'an-ı Kerim'in. Ve aynı zamanda Kur'an'ın ezberlenmesinin kolaylığı bir sebebi de budur. Allah öyle kelimeler seçmiştir ki o kelimelerle ezberlemek kolay olmaktadır. Onun yerine sen normal bir kelime koysan musiki bozulur, ezber de zorlaşır. Eğer o şekilde olacak olsa 600 sayfayı kimse ezberleyemez. Ama bu şekilde ezberleyebiliyoruz yani. Bunları niye söylüyorum? Demek ki bu müsaade, 7 harf üzere okuma müsaadesi, herkesin kendi lehçesine göre okuması, yakın manalı bir kelime bulup da okuması, el esim değil de el facir demesi vesaire, bunlar bir zaman için verilen müsaadedir. Tıpkı mesela Araplara bir müddet için içki içmelerine müsaade edilmiştir. Ama sonra kaldırılmıştır. Bugün biz 7 harf üzere okuyabiliriz deyip de kalkıp da Kur'an'ın kelimelerinin müradiflerini bulup onun yerine şunu koyalım, bunun yerine bunu koyalım, şunun yerine şunu koyalım demeye kalksak ne musiki kalır, ne ezberlenme diye bir şey kalır ve ne de o bilimsel mucize diye bir şey kalır. O harfin o kelimenin seçilmiş olması o özeldir, bilim gelişince ortaya çıkmaktadır sebebi hikmeti. Hangi ilim dalıyla alakalıysa, coğrafya ile alakalıysa, coğrafya ilmi gelişince o kelime neden seçilmiş ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim dağları kazık gibi çaktık diyor. Şimdi siz o kelimeyi kaldırıp da yakın başka bir şey koyacak olsanız, yani o mucize kaybolup gider. O bilimsel mucizesi kaybolmasa musiki mucizesi kaybolur gider. Bir şekilde bir şeyler gider yani Kur'an'dan. Ayrıca da tabi bir diğer mahzuru da insanlar farklı farklı Kur'anlar var demeye başlar. Şüpheleri artır, bazıları şüpheye düşer ve bazıları arasında tartışmalar olur. Bütün bunların hepsi bir mahzurdur. Dolayısıyla bu olay sadece Efendimiz döneminde ve sahabe döneminde olmuş, bitmiş, kapanmış bir meseledir. 7 harf meselesi demek ki bugün artık yoktur diyebiliriz. Demek ki bu demin anlatmış olduğum misallerden, mesela fes'av yerine femdu ile zikrillah demiş olması Hazreti Ömer'in, demek ki tamamen farklı kelimelerle de 7 harf olayı oluyor. Yani 7 harf yani farklı lehçeler, demek ki tamamen farklı harflerden oluşan ama aynı manaya gelen bir kelime ile olduğu gibi harflerin değişmesiyle sadece olan da var. Yani kelime değişmiyor, tümden değişmiyor. Yani bir iki harfi değişiyor. Mesela hatta yerine atta mesela. Yani ha yerine ayn. Bir harf değişiyor sadece. Böyleleri de var demek ki yani. İki türlü. Bazen de harfler takdim teyir oluyor. Aynı harfler ama mesela önce A sonra B. Tersine mesela önce B sonra ayn gibi mesela. Yer değiştiriyor yani. Bazen de noksan, birbirinden noksan oluyor, bir harf eksik oluyor mesela. Böyle de var. Bir azabın beis yerine mesela bir azabın beyes mesela. Beis değil de mesela beyes denilmesi. Mesela efelem yeyes yerine efelem ye yes mesela. Yani harf değişi, bir harf ilavesi ya da harflerin yer değiştirmesi gibi. Yani demek ki 7 harf bu şekilde ya tamamen kelime farklı bir kelime ama aynı manada, ya da bir harfin takdim tehiriyle, ya da bir harfin eksik olmasıyla, ya da bir harfin fazla olmasıyla. Bu şekilde. Mesela Araplar ya sahip yerine mesela ya sahip demiyor mesela, kestirmeden sah diyor. Yani bugün mesela daha berbat bir durumda Arapça. Mesela Araplar meleyse şey demez, meal işler mesela. Yani her bir kelimeden bir harf almış, leysenin lamını almış, şeyin de şeysini almış, olmuş meal iş. Yani bilmesen töbe bir şey anlamazsın. Meleyse şey, yani bir şey olmaz da, önemli değil manasında, meal iş diyor. Arap yolda arabayla adama vuruyor, adam şu 2 metre uçuyor. Maliş maliş diyor. Ya ne kadar rahat bir millet yani. Adama çarpmış, özür dileyeceğine maliş maliş diyor yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz diyor. Sanki yani mesela orada maliş kelimesi kelimenin aslını bildiğin zaman hiç benzemiyor yani. Bilemezsin yani. İmam-ı Azam'ı getirsen malişi anlamaz yani. Çünkü yanlış yani. Bu şekilde böyle farklı hale bürünmüş olanlar, demek çeşit çeşit farklı okuma, yani farklı okumanın çeşitleri var. Bu 7 harfin bir ihtimal ki bu olabilir yani. Yani 7 harf 7 lehçe değil, çünkü lehçe sayısı 7 değildir, daha fazladır. Orada yani kelime tamamen farklı olanlar, ya da kelime aynı ama harfleri 1-2 tanesi farklı, ya da bir tane eksik, ya da bir tane fazla, ya da okunuşu farklı falan, bu gibi böyle farklılıklar, bunlar 7 tane olabilir veya başka daha fazla da olabilir. Kasıt bu. İlk zamanlarda bu Müslümanlar için bir kolaylık olmuş. Mesela yine zuhruf kelimesi. Zuhruf kelimesi mesela nedir bunun, acaba bunun manası ne? Kur'an'da bunun manasını bilemiyor yani birçok insan. Zuhruf'un manası bilinmiyor. Sonra İbn-i Mesud'un bir kıraatını görünce anlıyor. Mesela bu olayı Mücahit anlatıyor tefsir alimlerinden. Diyor ki İbn Mesud'un bu kıraatını gördüm, anladım. Yani ev yekunu leke beyt min zuhruf ayetindeki zuhruf kelimesini bilememiş. Sonra İbn Mesud'un kıraatını görünce orada ev yekunu leke beytun min zeheb, yani altın. Ha demiş, demek altın, demek bu zuhruf altınmış yani. Oradan anlıyor yani. Yani demek ki bu farklılıklar sayesinde Kur'an'da bilmediğimiz bazı kelimeleri de manasını anlamış oluyoruz. Hepsi aynı, tek o kelimeyi değiştiriyor. Ve bu değişiklik ne olmuş oluyor o zaman? Zuhruf yerine zeheb dediği zaman ne olmuş oluyor bu? 7 harf. Bu oluyor yani. Kelime değişik çünkü, tamamen maddesi değişik. İşte bu farklı okuma sayesinde biz zuhrufun da manasını öğrenmiş oluyoruz. Ha demek ki bu zeheb manasındaymış. Bir faydası da bu. Tabi peygamberimiz de bunlara müsaade etmiş. Mesela peygamberimiz bir rivayette Ubey bin Kaaba demiş ki Azizun Hakim diyeceğine Semiyun Alim desen de olur demiş. Azizun Hakim, Semiyun Alim. Aslında mana farklı. Aziz başka, Semiy başka. Hakim başka, Alim başka. Ama o ayetin sonunda Aziz ismi de uygun düşüyor, Semi'a da uygun düşüyor. Hakim de uygun düşüyor, Alim de uygun düşüyor. O yüzden azizun hakim diyeceğine semiyun alim desen ne olur demiş Peygamberimiz. Yani bunlar tabi herkes buna benzer kafasına göre iş yapsın demek değil. Bunlar din yeni geldiği için bir kolaylaştırma, mananın önemli olduğunu anlatma olabilir. Bazı yerlerde doğru olabilir ama tamamında böyle bir şey söz konusu değil. Her yerde böyle bir şey yapılamaz ve bugün artık bunu, bu meseleyi de bırakmak lazımdır. Bu meselenin de aslında devri de kapanmıştır diyebiliriz yani. Evet, zaten Peygamberimizle hemen sonrasında 30-40 sene içerisinde artık Kureyş lehçesi yayıldı. Herkes Kur'an-ı Kerim okuya okuya bu lehçeye alıştılar. Ondan sonra bu mesele kalmadı zaten. Dolayısıyla bugün için artık sadece bir ilmi bir meseledir. 7 harften maksat nedir falan, bu ilmi bir mesele olarak kalmıştır. Daha ötesi yoktur. Bugün daha fazla bu meseleyi büyütmenin, uzatmanın bir alemi yoktur. 7 harf acaba nedir deyip de kitaplar yazmanın, uzatmanın bir alemi yoktur. Ama bununla ilgili kitaplar var. Ben de Mısır'da bir tanesini almıştım zamanında. 7 harf meselesi için adam kitap yazmış yani. Yani aslında çok da gerekli bir şey olduğundan da değil. Zaten kapanmış gitmiş. Yani ilmi bir mesele olarak kitaplarımızda böyle birkaç sayfada anlatılsa yeterli olur.